Ayrım 24. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 292. Cumhuriyet'in tek partili sisteminin bir dikta rejimi olmadığının en açık göstergesi meclis ve parti çalışmalarında karşımıza çıkmaktadır. Parti grubu toplantılarında önemli konular çok geniş bir şekilde tartışılmış, devrimler mecliste tartışılarak kanunlaşmıştır. Atatürk'ün bu gerçeği bir keresinde Profesör Doktor Reşat Kaynar'a şöyle ifade etmiştir. Lütfen meclis tutanaklarını inceleyiniz. Tutanaklarda da tespit edileceği üzere en çok konuşan benim. Fakat eğer ortaya koyduğum fikirlerden karşı fikirler daha kuvvetliyse o zaman ben fikrimi değiştiririm. Kuvvetli olan fikrin yanında yer alırım. Şimdi size soruyorum muhterem hocam. Böyle bir diktatör var mıdır? Böyle bir tartışma yapan diktatör var mıdır? Mustafa Ersem, Servet Avşar, Reşat Kaynar ile söyleşi, Atatürk'ün yakın çevresinde bulmuş kişilerle röportajlar, 6, Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi, Temmuz 2003, sayı 377, sayfa 120'den nakleden mütercimler, AG sayfa 5. Örneğin, en radikal devrimlerden biri olan Şapka devrimine karşı Nurettin Paşa bir önerge vererek, bu devrimi eleştirebilmiştir. Goloğlu, AG, sayfa 168 ve diğerleri. Partinin yerel yönetimlere müdahale etmesi engellenmiştir. Örneğin parti genel sekreteri Recep Peker'in Edirne'deki parti temsilcisinin etkisiyle Trakya Umum Müfettişi Kazım Dirik'le uğraştığını haber alan Atatürk, partinin devlet temsilcilerine karışması söz konusu olamaz diyerek Recep Peker'i uyarmıştır. Atatürk bu konuda Hasan Rıza Soy'a şunları söylemiştir. İttihat ve Terakki Partisi'nin başarısızlığının en önemli nedeni yönetimi sorumlu görevler yerine sorumsuz particilerin eline bırakmış olmasıdır. Bundan dolayı çok büyük kayıplara uğradık. Partinin devlet temsilcilerine karışması söz konusu olamaz. Recep Bey yine Kazım Dirik'ten şikayet etti. Görevden alınmasını istiyor. Şikayetiyle ilgili haberleri hükümete vermesini istedim. Kazım Dirik'i yemeğe çağır, konuş, sor, dinle. Bana sonucu bildir. Eğer hükümet Dirik'in girişim ve düşüncelerini benimser, bir elemeden geçirir, daha derli toplu, daha hesaplı, daha kapsamlı bir biçime koyarsa, ele mükemmel bir köyleri kalkındırma programı geçebilir. Özakman, AG, sayfa 560. Meclis Genel Kurulu'nda bazı milletvekilleri iktidara karşı oy kullanabilmiş, mecliste bazı bakanlar hakkında yolsuzluk önergeleri verilebilmiş ve bunlardan bazıları Yüce Divan'a sevk edilerek cezalandırılmıştır. Turan Feyzioğlu, Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün temel ilkelerinden biri olarak millet egemenliği, İstanbul 1989 sayfa 72. Örneğin 1928'de eski Denizcilik Bakanı Osmaniye Milletvekili İhsan Bey ile Bilecik Milletvekili Fikret Bey, Londra'daki havuz, Yavuz'u onarmak için yapılacak havuz yapımı ihalesinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Yüce Divan'a sevk edilmiştir ve dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Firdun Kandemir, Serbest Fırka, sayfa 18-38'den nakleden Goloğlu, AG sayfa 269-270. Yüce Divan yargılaması sonucunda eski Denizcilik Bakanı Osmaniye Milletvekili İhsan Bey'in memuriyet görevini kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak yoluyla rüşvet yemeye teşebbüs suçundan 2 yıl ağır hapis cezasına ve 2 yıl memurluk hakkından yoksun bırakılmasına, Bilecik Milletvekili Fikret Bey'in ise 4 ay hapis cezası ile 100 lira para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Bu kişilerin milletvekillikleri de düşürülmüştür. Goloğlu, AG, sayfa 270-271. Bir süre sonra da eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey hakkında meclis soruşturması açılmış, Karma Komisyonu yaptığı soruşturma sonunda Ali Cenani Bey'in görevi kötüye kullandığı sonucuna varılmıştır. Bunun üzerine Ali Cenani Bey dokunulmazlığı kaldırılıp Yüce Divan'a sevk edilmiştir. AG, sayfa 271. Atatürk döneminde yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, ihmal ve suistimal gibi nedenlerle bazı milletvekilleri hakkında meclise gen soru önergesi verilmiş, bu önergeler ve yolsuzluk dosyaları açılıp özgürce tartışılabilmiş, bu tartışmalar basının ve kamuoyunun gözleri önünde yapılabilmiştir. Örneğin 5 Kasım 1924'te İmar ve İskan Bakanı Refet Bey hakkında mecliste gen sorunun görüşmelerine başlanmıştır. Bu konuda ilk sözü alan Başbakan İsmet Paşa hakkında gen soru önergesi verilmiş olan İmar ve İskan Bakanı Refet Bey'in meclis başkanlığı vekilliğine seçilmiş olmasına rağmen konunun görüşülmesine devam edilmesini, hatta bütün hükümet işlerinin enine boyuna görüşülmesini istemiş ve "Ben güzel yanlışlamayı, eleştiriyi severim." demiştir. Bunun üzerine genç sorunun bütün hükümet işlerini kapsayacak şekilde genişletilmesine karar verilmiştir. Karşılıklı suçlamalar, eleştiriler ve savunmalar yapılmıştır. Bu arada Balıkesir Milletvekili Hulusi Bey'in yazlık ve kışlık evleri ve zeytinlikleri aldığı iddia edilmiştir. Eskişehir Milletvekili Arif Bey hükümeti eleştirirken sürekli Kars Milletvekili Ağoğlu Ahmet Bey ile Kozan Milletvekili Ali Sahip Bey'in sataşmalarına uğramıştır. Bu sırada İstanbul basını da hükümeti eleştirmeye başlamıştır. Örneğin Vatan Gazetesi hükümet yanlılarının muhaliflere saldırmak için gizli emir aldıklarını bile yazabilmiştir. Goloğlu, AG sayfa 77-78. 1925'te Ardahan Milletvekili Halit Paşa mecliste tabancayla vurularak öldürülmüştür. Halit Paşa'nın öldürüldüğü günlerde yolsuzluk olaylarını inceleyen soruşturma kurulunun çalışmaları da tamamlanmıştır. Sonuçta aralarında İstanbul Polis Müdürü ile İzmir Valisi'nde bulunduğu 40 kişiden 7'si tutuklanmıştır. AG sayfa 112. Atatürk'ün kanun koyma ve kanunları veto etme hakkı yoktur. Özel, AG sayfa 110. Atatürk hükümet işlerine doğrudan müdahale etmekten de kaçınmıştır. Örneğin 1923'te Konya'da esnaf ve tüccarlar tarafından düzenlenen ziyafette bir tüccarın hükümetin ticaretimizi geliştirmek için neler düşündüğünü sorması üzerine Atatürk, "Evvela şunu söyleyeyim ki bendeniz içinizde hükümet adına değil, meclis adına değil, ordu adına değil, sadece bir milletvekili gibi, belki de yalnız bir arkadaşınız, bir kardeşiniz gibi bulunuyorum. Onun için sorunuza hükümet adına cevap vermeye yetkim yoktur. Eğer sorunuzu sen ne diyorsun, senin ticaretimiz hakkındaki fikrin nedir diye soraydınız, o zaman cevap vermekte sakınca görmezdim ve kabul ediyorum ki asıl amacınız da budur," demiştir. Koca Türk, AG sayfa 258. Atatürk 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hazırlanırken dönemin hassas şartlarından dolayı kendisine gerektiğinde meclisi dağıtabilme ve kanunları veto edebilme yetkisinin tanınmasını istemiş. Fakat kendisine karşı çıkan Şükrü Saraçoğlu ve Mahmut Esat Bozkurt'la bu konuyu sabaha kadar tartıştıktan sonra bu isteğinden vazgeçmiştir. Dahası kendisine karşı çıkan bu iki gencin bakan olmalarını da desteklemiştir. Fatih Rıfkı Atay, babamız Atatürk, sayı 4'ten nakleden özel, AG sayfa 110. Atatürk, Türkiye'nin kurtarıcı başkomutanı ve kurucu lideri olmasına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel kurul salonundan ayrılmıştır. Fethi Bey'in kendisine yaptığı ömür boyu Cumhurbaşkanlığı teklifini, "Milletin sevgi ve güvenini kaybetmediğim müddetçe tekrar seçilirim, milletin oyu esastır," diyerek reddetmiştir. Koca Türk, AG sayfa 257, Cumhuriyet Gazetesi 2 Aralık 1925 Atatürk'ün bütün eserleri cilt 24, sayfa 274-275, özel, AG sayfa 110. Atatürk 1923, 1927, 1931, 1935 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilerek Cumhurbaşkanı olmuştur. Özel, AG sayfa 110. Ömür boyu Cumhurbaşkanlığı teklifi söylentileri üzerine gazetecilere şunları söylemiştir: "Bana öteden beri bu ve buna benzer tekliflerde bulunanlar çok olmuştur. Siz ve kamuoyu bilmelisiniz ki bu yoldaki teklifler hoşuma gitmemiştir ve gitmez. Benim gayem Türkiye'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde millet egemenliğini güçlendirmek ve sonsuzlaştırmaktır. Dediğiniz gibi bir teklifi benim idealimi cidden rencide eden bir anlamda görürüm. Bu noktada şu veya bu yorumlara giden sözlerin anlamını beni iyi tanımış olan Türk milleti benden daha iyi takdir eder." Koca Türk, AG sayfa 258. 1930 yılında başkanlık sistemi gündeme gelince Amerikan sistemini uygulamayı hiç düşünmediğini, sistemsiz ve kanunsuz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmediğini, düşünecek adam olmadığının milletçe bilindiğini açıklamıştır. Zorunlulukların başbakan olmasını gerektirmesi halinde bu görevi alçak gönüllülük ve minnetle yapmaya hazır olduğunu, bu durumda Cumhurbaşkanı kalmasına yasal imkan kalmayacağını belirtmiştir. Cumhuriyet Gazetesi 4 Ekim 1930, özel, AG sayfa 111. Ordu ile siyaseti birbirinden ayıran Atatürk, sivilleşmeyi savunan bir askerdir. Dünya savaş tarihine altın harflerle yazılan zaferler kazanmış bir mareşal ve gazi olmasına karşın, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir tek kez bile askeri üniformalarını giymemiştir. Ozan Kaya, AGE, sayfa 171. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra askeri üniformalarını çıkarmıştır. Bir kere foto, Ferit İbrahim Süreyya'nın üniformalı bir fotoğrafını çekme ricasını kırmayarak bir kere de Ankara civarında bir manevrayı yönetmek için üniformalarını giymiştir. Atatürk 1929 yılında askeri şura üyelerine verdiği bir yemekte "Benim artık askerliğim kalmadı" diyerek askeri üniformalarını ve teçhizatlarını hatıra olarak dağıtmıştır. Cumhuriyet'in 10. yılında üniforma giymesi yolundaki bütün ısrarlara karşın emekli bir asker olduğunu belirterek üniforma giymeyi reddetmiştir. İtalyan yazar Renato Bova Scopa, İstanbul adlı eserinde Milano 1933, Atatürk'ün bu yönünden şöyle söz etmiştir. Üniforması ve siyah astragan kalpayla sadece 14 günde Sakarya'ya sokulan koca bir orduyu denize indiren gözü pek asker, savaş sona erince askeri üniformasını kaldırdı ve giymedi. Atatürk'ün okuduğu kitaplar cilt 24 sayfa 358, özel AGE sayfa 88-89, dipnot 17. Üniformalı Atatürk'le ilgili en bilindik anekdot şudur. Çankaya'da İtalyan elçisinin Mussolini'nin Antalya hakkındaki imalı sözlerini kendisine aktarması üzerine Atatürk yanıt vermeden konuşmayı keserek dışarı çıkmış, yarım saat sonra üzerinde mareşal üniforması ile geri dönmüş ve elçiye "Şimdi konuşalım" demiştir. Şevket Süreyya Aydemir'in şu saptaması çok doğrudur. Askerdi fakat militarist değildi. Sivil idareye inanıyordu. Bu sivil idareye de hiçbir zaman bir parti veya klik diktatörlüğü vasfı vermedi. Militarist gösteriler hiçbir zaman yüz vermedi. Ordunun siyasete karışmasını, ordunun haysiyet ve itibarına aykırı sayardı. Normal devirde orduyu hiçbir zaman bir siyasi baskı aleti olarak kullanmadı. Hükümet teşkilatına, kanuna ve şekillere bağlılığı bu alanda da üstündür. Mussolini'nin ve başka çağdaş liderlerin asker gücünü veya ordulaştırılmış siyasi gücü çeşit çeşit renkte üniformalar, sıra sıra nişanlar ve tören oyunları ile sokak malı kıldıkları bir devirde o, İstiklal madalyasından başka bir madalya bırakmadı. Bütün nişanları kaldırdı. Süs, kordon, salkım saçak sırmalar gibi abes ve lüzumsuz takınakları attı. Ordusuna sadeliğin vakarını verdi. Siyaset, sivil idare işlerine ordunun ayak bağı kılmadı. Hatta orduyu şehir ve sokak kalabalığı olarak teşhir etmekten de çekindi. Askerler kışlaya dedi ve askerler kışlaya çekildiler. Kapalı, karanlık bir doğu memleketi olan ülkesinde istedi ki kadın hayatı açılsın, çocuğun yüzü gülsün ve insanlar korkunun olduğu gibi batıl itikatların da ürpertisini duymadan hayattan zevk alsınlar. Türkiye'de hiçbir zaman bir cehennem hayatı, bir polis rejimi yaratmak istemedi. Eğer milletini daha fazla refaha ulaştıramamış, daha zengin, daha giyimli, daha şen yapamamışsa suç onun değil kendisinden evvelki devrindir. Aydemir, AGE, Cilt 3, sayfa 483-484. Atatürk askeri bir diktatörlük kurmamasının nedenini şöyle açıklamıştır. Ben isteseydim derhal askeri bir diktatörlük kurar ve memleketi öyle idareye kalkışırdım. Fakat ben istedim ki milletim için modern bir devlet kurayım ve onu yaptım. Koca Türk, AGE, sayfa 257. Atatürk normal koşullarda yargı kararlarına hep saygılı olmuş, asla yargıyı yönlendirmeye kalkmamış ve yargıyı baskı altına almamıştır. Devrim karşıtı hareketlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik iç ve dış saldırılarda en büyük eseri Cumhuriyeti koruma içgüdüsüyle çok nadir olsa da yargıya müdahale ettiği olmuştur. Örneğin İzmir suikasti yargılamaları. Örneğin 9 Ocak 1936 tarihinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Atatürk'e suikast iddiasıyla çok önemli bir dava görülmeye başlanmıştır. İddianameye göre 1936 yılındaki bu suikast girişimini Çerkez Ethem organize etmiştir. Davanın 8 sanığı vardır. Yahya, Üzeyir, kardeşi Arif, Şaban Çavuş, İsmail, İdris, Çokak Nahiye Müdürü Şemsettin ve Ali Sahip Ursavaş. Savcı, hakimlerden sanıkları cezalandırarak rejimi güçlendirmelerini istemiştir. Buna karşın Atatürk, başından itibaren dava ile hiç ilgilenmemiş, yargıyı yönlendirecek en ufak bir girişimde bile bulunmamıştır. 17 Şubat 1936 tarihinde sanıkların son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, delilleri yeterli bulmayarak bütün sanıkların beraatına karar vermiştir. Özakman, AGE, sayfa 549-553. Atatürk yargının verdiği bu kararı büyük bir olgunluk ve saygıyla karşılamıştır. Yalnız Ali Said Urs Savaşı'yla ilgili iddialar Atatürk'ün canını sıkmıştır. Çünkü Atatürk, Urs Savaşı'nın bu işle uzaktan yakından bir ilgisi olabileceğini ihtimal vermemiştir. Bu nedenle sanıkların neden onu da bu konuyla ilişkilendirdiklerini merak etmiştir. Ali Said Urs Savaşı'nın kaçakçılık işleri nedeniyle bu davayla ilişkilendirildiğini öğrenince de bir daha onunla görüşmemiştir. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, Cilt 1, İstanbul 1973, sayfa 393-400, Özakman, AG, sayfa 553-555. 1937'deki 1. Dersim Harekatı sonrasında yakalanan Seyit Rıza, Elazığ'da yargılandıktan sonra 6 isyancı ile birlikte idam edilmiştir. Ancak Seyit Rıza idam edilirken başına zorla bir föt şapka giydirilmiş ve idamdan sonra bu haliyle bir de fotoğrafı çekilmiştir. Bütün bunlar Atatürk'ten habersiz bazı işgüzarlar tarafından yapılmıştır. Seyit Rıza'yı apar topar idam etmek için Elazığ'a gitmiş olan merkezdeki emniyet müdürü İhsan Sabri Çağlayangil, olaylardan tamamen habersiz olan Atatürk'ün olan biteni öğrendikten sonra verdiği tepkiyi ve Atatürk'ten işittiği azarı anılarında Atatürk'ten paparayı yedik diye ifade etmiştir. Çağlayangil'in anılarından okuyalım. Bu sırada Atatürk seni çağırıyor dediler. Gittim. Kahvaltı ediyorlardı. Bana bir resim gösterdi. Seyit Rıza'nın sehpada sallanırken resmi çekilmiş. Bu resim ne emniyet müdürü dedi. Haberim yok dedim. Öyleyse mahiyetine hakim değilsin dedi ve ekledi. Çabuk git bu resmin negatifini bul, basılanları imha et. Gittim, araştırdım. Bizim sivil polisimiz Macar Mustafa ben idam yerinden ayrılırken resim çekmiş. Bir yerlerde bastırmış ve Şükrü Kaya'nın yaverine vermiş. Şükrü Kaya da Atatürk'e iletmiş. O kısa konuşmada anladım ki Atatürk bu olayları detaylı olarak bilmiyor, bu tür olayları da sevmiyor. Ve Atatürk demokrat tavırlı bir insan. Ben hemen negatifleri basılanları imha ettim. Resimlerden ikisini sakladım. Atatürk'e gittim. Resimlerden birini kendisine uzattım. Emriniz yerine getirildi dedim. Hepsi imha edildi mi? Edildi efendim. Yalnız iki tanesini sakladım. Ne olacak onlar? Müsaade ederseniz birini zatı devletlerine vereceğim, birini de kendime alıkoyacağım. Sen bu resimleri ne yapacaksın ki? Müsaade ederseniz ileride anılarımı yazacağım. Atatürk, peki. Bana ayırdığını ver dedi. Verdin ve Atatürk trenden halk evine hareket etti. Arabasına da binmedi. Tanju Cılızoğlu, kader bizi una değil üne itti. Çağlayangil'in anıları, İstanbul 2000, sayfa 72-73. İstanbul'da Atatürk'e suikast davasının bütün sanıklarının savcının telkinlerine rağmen suçsuz bulunarak beraat ettirilmesi ve Atatürk'ün bu karara saygı duyması, 1937'de Atatürk'ün isyancı Seyit Rıza'nın idam edilmesi sırasında aşağılanmasına tepki duyarak bu işin sorumlularından İhsan Sabri Çağlayangil'i azarlaması, Atatürk'ün diktatör bir lider olmadığını kanıtlayan onlarca örnek olaydan sadece ikisidir. Atatürk kendisine size diktatör diyorlar ne dersiniz diye soranlara, ben diktatör olsam bana bu soruyu soramazdım diye yanıt vermiştir. Koca Türk, AG sayfa 257. Atatürk dünyada diktatörlüklerin çoğalmaya başladı. 1932 yılında diktatörlük rejimini savunanlara şu sözleriyle adeta demokrasi dersi vermiştir. Bir devlet, bir millet dikta ile idare edilemez. Diktatörlerin sonu mutlaka felaketle biter ve milletlerin en büyük hücumlarına maruz kalırlar. Fakat bir muntazam idare, temelli bir idare, medeni bir idare demokrasidir. Demokrasi katiyen bir zarar vermez. Bilakis demokrasi bir milletin gelişmesini sağlar. Onun için Türkiye Cumhuriyeti demokrasi yolunda demokratik bir sistem içerisinde gelişecektir kanaatindeyim. Dikta rejimiyle hareket eden gerek Mussolini gerekse Hitler'in sonu felaketle bitecektir. Mustafa Ersem, Servet Avşar, Reşat Kaynar ile söyleşi, Atatürk'ün yakın çevresinde bulunmuş kişilerle röportajlar 6, Türk Silahlı Kuvvetleri Dergisi Temmuz 2003, sayı 377, sayfa 120'den nakleden mütercimler, AG, sayfa 4. Diktatörler çağında onu da diktatör olarak adlandıranların çoğalması üzerine Atatürk birçok defa ben diktatör değilim diye söze başlamıştır. İşte birkaç örnek. Ben diktatör değilim. Çünkü fikirlerimi ve düşüncelerimi zora dayanarak kabul ettirmeyi asla benimsemedim. Arzulamadım ve uygulamadım. Ben yaşadığım zaman içinde milletimin hayrına, refahına ve maddi manevi mutluluk ve onuruna uygun gördüğüm önlemlerin alınmasına çalıştım. Hepsinin bileşkesi uygar ve ileri bir yaşamın yaratılması çabasıdır. Mütercimler AG Sayfa 3. Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet, bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca hareket etmek bilmem. Bence diktatör, diğerlerin iradesine boyun eğdirendir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim. Koca Türk, AG, sayfa 260. Atatürk, Nazizm, Faşizm ve Bolşevizmin kol gezdiği bir dünyada demokrasi yükselen bir denizdir diyebilmiştir. Sabiha Gökçen anılarında Nazi, faşist ve komünist diktatörlüklerin dünyayı kasıp kavurdu 1930'larda Atatürk'ün bir gün sofrasındakilere tek tek bu diktatör rejimleri ve demokrasiyi anlatıp doğru yol hangisidir diye sorduğunu ve sofradakilerin görüşlerini aldıktan sonra diktatör rejimleri yerip demokrasiyi övdüğünü belirtmiştir. İşte Gökçen'in anılarındaki o bölümden bir kesit. Atatürk konuşmasına devam etti. Biz büyük savaşlar görmüş büyük bir milletiz. Bu nedenle dünyanın nereye gittiğini, bu gidişin gelecekte bize ne gibi oyunlar hazırlamakta olduğunu bilmemizde, görmemizde yarar vardır. Konuya sadece savaş ve barış açısından bakmak elbette ki yanlıştır. Kendimizi dünyadan soyutlayamayız. Dünya nimetlerinin emperyalist ülkeler tarafından zaman zaman pervasızca paylaşıldığını ve bu paylaşma esnasında gelişmemiş ülkelerin tarihten silindiğini hafızalardan silmek kadar gaflet olamaz. Dünyanın bugünkü durumu hiç de parlak görünmüyor. Her ülke gençliğini bir başka ideolojiye sahip olarak yetiştirme gayreti içinde. İtalya faşizm ideolojisine dört elle sarılmış. Bu ülkenin diktatörü olan Mussolini, ülkesinin 8 milyon faşist gencinin süngüsü üzerinde yaşayıp durduğunu haykırıp duruyor. İtalyan gençlerine kara gömlekler giydirerek çoktan tarihe gömülmüş bulunan Roma İmparatorluğunu yeniden kurmayı bu şartlandırılmış gençlere aşılamaya çalışıyor. Almanya'da Hitler'in yaratarak geliştirmekte olduğu Nazilik de faşizmin bir başka, bir büyük tehlikeli benzeridir. Hitler bir ırkçıdır. Dikkat buyurunuz, milliyetçi demiyorum, ırkçıdır diyorum. Alman ırkının en üstün ırk olarak gören bir mecnundur. Tekmil Alman gençliğini peşine takmış, onları bu ideali aşılamıştır. Moskova'da oynanan oyun ise bir başka türlüdür. Stalin yalnız kendi gençliğine değil, dünya gençliğine komünistik ideolojisini aşılamaya çalışıyor. Komünistik propagandasının fukarası ve cahili çok ülkelerde ne kolay taraftar topladı ise ortada bir gerçektir. Ancak komünistlik de bir ideolojidir. Diğer taraftan varlıklarını başka bilhassa yoksul ve geri kalmış ülkeleri sömürerek sürdüren, yeni kuşaklarını da bu ideolojiyle yetiştirmekte olan siyasi ve ekonomik emperyalistler var. Bir de Fransa'nın tuttuğu hürriyetçi bir demokrasi yolu vardır. Yani gençliği hürriyete, cumhuriyete ve demokrasiye bağlı olarak yetiştirme yolu. Tabii bugün sayıları artık pek azalan şeriatçı, ümmetçi akımlardan hiç bahsetmiyorum. Kralcıları da bunlara dahil edebilirsiniz. Türk gençliği bu gerici, kara taassubun egemen olduğu akımlardan kendisini kurtarmıştır. Gökçen, AG, sayfa 155. Atatürk daha sonra sofradakilerin bu konudaki görüşlerini almaya başlamıştır. Alman hayranı olan bir general, sakin bir eda ile gençleri askeri bir disiplin altında yetiştirmekten söz edince, Atatürk generalin sözünü keserek ona, "Yani gençlerimizi ideoloji olarak faşizm veya nazizmi mi benimsetmemi öneriyorsunuz?" diye sormuştur. General bu soruya, "Yurduna bağlı, disiplinli bir gençlik yetişecek olursak, milletçe rahat ederiz gibi geliyor bana. Daha açık söyleyeyim, komünist gençliğe her zaman böyle disiplinli bir gençliği tercih ederim." diye yanıt vermiştir. Bunun üzerine Atatürk şunları söylemiştir. "Hayır, ne komünizm ne faşizm. Bu iki ideoloji de memleketimizin, ulusumuzun gerçeklerine, karakterine asla uymaz. Şunu da hemen ilave edeyim ki ne faşizmin ne de nazizmin sonu yoktur. Ben belki bunu görebilecek kadar yaşayacak değilim ama aramızda onların sonunu görebilecekler olacaktır elbet. Bu ülkeler bir defa bu yola girdiler mi bir daha geri dönemezler. Halkı ve gençliği sürekli olarak heyecan içinde tutmak için durmadan silahlanmak, sağa sola tehditler savurarak ayakta kalmak zorundadırlar. Bu işin sonu ise savaştır. Ve bu savaşın sonunda ne faşizmin ne nazizmin ayakta kalabilmesine olanak göremiyorum." AG sayfa 159. 1930'larda diktatörler çağında bakın neler söylemiş Atatürk. "Bir gün nazizmin ve faşizmin sonu gelecektir. Nazizmin ve faşizmin sonu savaştır. Bu savaşın sonunda ne Nazizm ne de faşizm ayakta kalabilecektir. 24. ayrımın sonu sayfa 302.